Ayrım 12, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 110. Pazar günü Preston, Glen Rickard Park yolunda yürüyüşe çıktı. Bayswater Square'dan kuzeye sapan kısa bir sokaktı burası. Birkinshaw haklıydı. Ev bir zamanlar güzel, 5 katlı bir yapıydı. Ama şimdi hemen hemen yıkıntı halindeydi. Ufacık tek odalı daireler olarak kiralanıyordu. Ön avluyu otlar bürümüştü. Ufacık avludan giriş kapısına 5 basamak merdiven de çıkılıyordu. Ön kapının boyaları soyulmaktaydı. Bir merdiven de bodruma iniyor, bakınca kapının üst kısmı ancak görünüyordu. Preston ünvan sahibi ve yüksek rütbeli bir memurun böyle bir yerde ne aradığına bir kez daha şaştı. Gözetleme görevlisi buralarda bir yerlerde olmalıydı, biliyordu. Uzun mercekli kamerasıyla park etmiş bir arabada bekliyordu herhalde. Onu bulmaya çalışmadı. Onun kendisini nasılsa gördüğünün farkındaydı. Zaten pazartesi sabahı kendisinin raporda 11:21'de oradan geçip eve ilgi gösteren bir yaya olarak bulacaktı. Pazartesi sabahı belediye binasına uğrayıp o sokakta oturanların listesine baktı. Söz konusu bina için bir tek kişinin adı vardı listede. Bay Michael Z. Mifsud diye biri. Telsizle gözetlemeciye bildirdi. Adam arabasından inip karşı kaldırıma geçti. Zillerde yazılı isimlere baktı. M. Mifsud giriş katında oturuyordu. Preston binanın sahibi diye düşündü. Odaları mobilyalı kiraya veriyor olmalı. Yoksa belediyede kiracıların da listesi olurdu. Öğlen olmadan Michael Z. Mifsud'u Croydon'daki göçmenler bilgisayarında aradı. Maltalıydı. 30 yıldır bu ülkedeydi. Hakkında bilinen bir şey yoktu. Ama 15 yıl önce bir soru işareti vardı. Açıklaması da yoktu. Scotland Yard'ın suç sicili bu soru işaretini açıkladı. Adam neredeyse sınır dışı ediliyordu. Sonunda edilmemiş, vergisiz kazançla geçinmenin cezasını cezaevine girerek ödemişti. Öğle yemeğinden sonra Preston, Charles Sokağı'nın mali bölümünden Armstrong'la konuşmaya gitti. ''Yarın ben maliye müfettişi olabilir miyim?'' diye sordu. Armstrong içini çekti. ''Ayarlamaya çalışayım. Kapanış saatinden önce uğra.'' Preston oradan hukuk danışmanına gitti. ''Özel şubeden bana şu adres için arama ruhsatı çıkartabilir misin? Ayrıca bana paravanlı gelecek bir de resmi polis istiyorum.'' İngiltere'de MI5'in tutuklama yetkisi yoktu. Tutuklama yetkisi yalnızca polislerindi. Bir de acil durumda vatandaş tutuklaması yapılabilirdi. MI5 birini içeri almak isterse genellikle özel şube yardımcı olurdu. Avukat kuşkuyla baskın yapacak değilsin değil mi diye sordu. Evet hayır dedi Preston. Evin kiracısı gelene kadar bekleyeceğim, sonra girip arama yapacağım. Aramanın sonucuna göre belki tutuklama gerekebilir. Polise o yüzden ihtiyacım var. Pekala, ben ekip başkanımızla temas edeyim. İkisi de yarın hazır olur. Saat 5'e pek az kala Preston maliyeci kimliğini teslim aldı. Armstrong ona üzerinde telefon numarası bulunan bir kart daha verdi. Terslik çıkarsa Mifsud bu numarayı arasın. Burası Willis Green'deki maliye dairesi. Bay Charlie'yi istesin. Senin maliyenin adamı olduğuna tanıklık edecek. Bu arada söyleyeyim, senin adın Brent. Görüyorum dedi Preston. Bay Michael Z. Mifsud'la ertesi sabah görüşme yapıldı. Hoş bir adam değildi. Tıraşı uzamış, sırtında yelek, küstah ve üstelik de hiç yardımcı olmayan bir tip. Ama Preston'u evinin döküntü oturma odasına aldı. ''Ne diyorsun sen bana?'' diye itiraz etti Mifsud. ''Ne geliri, ne kazanıyorsan beyan ediyorum.'' ''Bay Mifsud, sizi temin ederim ki bu sıradan bir mali kontrol her zaman yapılır. Tüm kiraları deklare ediyor musunuz? Saklayacak bir şeyiniz yok mu?'' ''Saklayacak bir şeyim yok. Siz muhasebecimle konuşun.'' Adamın sesi meydan okur gibiydi. ''İsterseniz konuşurum.'' dedi Preston. ''Ama inanın bana, sonunda muhasebeciniz sizden çok para ister. Sizinle konuşayım. Eğer kira defterleriniz düzenliyse ben hemen gider bir başkasının kontrolünü yaparım. Ama eğer Tanrı korusun bu katlardan herhangi biri başka amaçlarla kullanılıyorsa o zaman durum değişir. Benim işim gelir vergisi ama bulgularımı polise bildirmek zorundayım da. Vergi dışı gelirle geçinmek ne demek biliyor musunuz?
Ne demek bu diye itiraz etti Mevsut. Burada yasaya aykırı kazanç yok. Hepsi iyi kiracılar, kiralarını ödüyorlar. Ben de vergimi ödüyorum. Hepsini.
Ama rengi biraz solmuştu. Kira defterini isteksiz isteksiz ortaya çıkardı. Preston bütün kiracılara eşit ilgi gösteriyormuş gibi yaptı. Bodrum'un Bay Dicky diye birine haftalığı 40 sterlinden kiralanmış olduğunu gördü. Ayrıntıların tümünü öğrenmesi bir saat sürdü. Mifsud hiç karşılaşmamıştı Bodrum'un kiracısıyla. Kirayı tam zamanında nakit öderdi. Kira anlaşması bir mektupla başlamıştı. Mektubun altında Bay Dicky'nin imzası vardı. Bay Mifsud'un itirazlarına rağmen Preston giderken mektubu yanına aldı. Öğlen olduğunda onu Scotland Yard uzmanlarına teslim etti. Grafologlar onu Sir Richard Peters'in yazıları ve imzasıyla karşılaştırdılar. Az sonra Yard Preston'ı aradı. Aynı kişinin yazısıydı ikisi de ama değiştirilmeye çalışılmıştı.
Demek öyle diye düşündü Preston. Peters kendine bir garson yer tutmuştu. Adına casusluk ettiği kişiyle rahatça buluşup konuşmak için mi?
Herhalde. Preston emirleri verdi. Eğer Peters tekrar bu eve gelmeye kalkışırsa derhal kendisine haber verilecekti. Nerede olursa olsun. Bodrum dairesinin gözetlenmesine belki başka bir gelen olur diye devam edilecekti. Çarşamba öylece geçti, perşembe de öyle. Derken akşamüstü Sir Richard Peters bakanlıktan çıktığında yine bir taksi çağırdı. Bayswater'a yöneldi. Gözetlemeciler Preston'u Gordon sokağının barında buldular. O da hemen Scotland Yard'ı arayıp görevlendirilen özel şube polisini kantinden çağırdı. Telefonda adama adresi verdi.
Beni karşı kaldırımda bul, mümkün olduğu kadar çabuk.
Hepsi evin karşı kaldırımında buz gibi karanlığın içinde buluştular. Preston taksiden 200 metre geride inmişti. Özel şubenin adamı işaretsiz bir şube arabasıyla gelmişti. Şoför arabayı köşenin birisine park etmiş, ışıklarını söndürmüştü. Polis Lander fazla genç ve biraz acemiydi. MI5 ile yaptığı ilk baskındı bu, heyecanlıydı Harry. Birkinshaw gölgelerin arasından birdenbire çıkıverdi.
''Ne kadardır burada Harry?''
''55 dakika oluyor.'' dedi Birkinshaw. ''Ziyaretçi falan geldi mi?''
''Yok.''
Preston arama ruhsatını çıkarıp Lander'a gösterdi.
''Tamam, girelim içeriye.''
''Saldırır mı acaba efendim?'' diye sordu Lander.
''Umarım yapmaz.'' diye karşılık verdi Preston. ''Orta yaşlı bir devlet memuru ne de olsa.''
Karşı kaldırıma geçip sessizce ön avluya girdiler. Bodrum kat perdelerinin gerisinde loş bir ışık yanıyordu. Merdivenlerden birlikte sessizce indiler. Preston kapıyı çaldı. İçeriden topuklu ayakkabı sesleri geldi ve kapı açıldı. Loş ışıkta bir kadının silüeti göründü. Karşısında iki adamı görünce aşırı boyalı dudaklarındaki konuksever gülümseme ifadesi yok oldu. Kapıyı kapamaya çalıştı ama Lander itip açtı, onu dirseği de kenara savurarak içeri girdi. Pek güzel sayılmazdı kadın ama elinden geleni yapmıştı. Dalgalı siyah saçları omuzlarına dökülüyor, boyalı yüzünü çerçeveliyordu. Gözlerinde bol rimel ve far vardı, yanakları allıklı, dudakları parlak bir renge boyalıydı. Daha sabahlığının önünü kapamadan Preston siyah çorapları ve jartiyeri de görmüştü. Beli sıkı bir korse, üzeri kırmızı kurdeleli. Preston onu dirseğinden tutup holden yürüttü, salona soktu, oturttu. Kadın halıya bakıp duruyordu. Bir süre karşılıklı sessizce oturdular. Lander evi aradı. Kaçakların zaman zaman yatak altlarına, dolaplara saklandığını biliyordu. Doğrusu iyi aradı. 10 dakika sonra arka taraftan döndü. Yüzü hafif pembeydi.
''Hiçbir yerde yok efendim. Herhalde arka pencereden çıkıp çitlerden öteki sokağa atladı.''
Tam o sırada ön kapı çalındı.
''Sizin adamlar mı efendim?'' diye sordu Lander Preston'a. Preston başını iki yana salladı.
''Tek zil çalmazlar.'' dedi. Lander kapıyı açmaya gitti. Preston küfür sesini ve koşuşan ayak seslerini duydu. Sonradan anlaşıldığına göre bir adam gelip kapıyı çalmış, sonra dedektifi görünce kaçmaya çalışmıştı. Birkin Shaw'un takımı merdivenlerin üst başında onu kıstırmış, Lander elinde kelepçelerle peşinden yetişinceye kadar tutmuşlardı. Adam ondan sonra polis arabasına bindirilip götürülmüştü. Preston kadının karşısında oturup gürültünün dinmesini bekledi. ''Bu tutuklama değil'' dedi alçak sesle, ''ama bence merkeze gitmemiz gerek değil mi?'' Kadın acınası bir de başını salladı. ''Önce kılığımı değiştirebilir miyim?'' diye sordu. ''Bence iyi olur Sir Richard'' dedi Preston. Bir saat sonra iri yapılı eşcinsel kamyon şoförü Paddington Green karakolunda serbest bırakılırken kendisine çeşitli dergilerde çıkan ilanlara kanıp randevulara gitmenin tehlikeleriyle ilgili öğütler verilmişti. John Preston Sir Richard Peters'la birlikte köydeki eve gitti, gece yarısına kadar orada kalıp adamın anlattıklarını dinledi, sonra Londra'ya döndü. Sabaha kadar raporunu yazdı. Ertesi gün olan cuma sabahı saat 11'de Paragon komitesi toplandığında raporun kopyası herkesin önündeydi. Şaşkınlık ve burukluk havası yaygındı. ''Ulu tanrım'' diye düşündü Sir Martin Flannery. ''Önce Heyman, sonra Tresbury, sonra Donut, şimdi de bu. Bu sersemler pantolon fermuarlarını kapalı tutmayı hiç mi bilmezler?'' Raporu okumayı son bitiren de başını kaldırdı. Sir Perry Jones onu artık bakanlıkta çalıştırmak istemeyiz herhalde dedi. Sir Anthony Plump MI5 genel müdürüne döndü. Brian Harcourt Smith'in yanında oturuyordu genel müdür. Adam şimdi nerede diye sordu. Köy evlerimizden birinde dedi Sir Bernard Hemmings. Bakanlığa telefon etti. Sanki Edenbridge'deki kendi evinden arıyormuş gibi yaptı. Dün buzda kayıp düştüğünü, bileğinde bir kemik çatladığı için alçıya aldırdığını, 2 hafta işe gelemeyeceğini söyledi. Doktorun emriymiş. Bu bahane işi bir süre oyalar. MI6'dan Sir Nigel Irwin, ''Asıl sorunu unutmuyor musunuz biz?'' dedi. ''Özel zevkleri ne olursa olsun aradığımız adam o mu değil mi? Casus o mu?'' Brian Harcourt Smith boğazını temizledi. ''Sorgu henüz başlangıç döneminde baylar'' dedi. ''Ama o olabilir gibi görünüyor. Bir kere şantajla zorlayıp casusluk ettirmeye çok elverişli bir durumu var.'' Dış işlerinden Sir Patrick Strickland, ''Zaman çok önemli'' diye atıldı. ''Hala zarar tespiti konusu önümüzde bekliyor. Benim açımdan bir de müttefiklere ne zaman neler söyleyeceğimiz durumu var.'' ''Harcourt Smith, belki sorguyu yoğunlaştırabiliriz'' dedi. ''Sanırım o zaman cevaplar 24 saatte alınabilir.'' Tedirgin bir sessizlik oldu. Suçu ne olursa olsun çalışma arkadaşlarından birinin katı yöntemlerle sorguya çekilmesi hoş bir düşünce değildi. Sir Martin Flannery midesinin altüst olduğunu hissetti. Şiddetten nefret ederdi. ''Herhalde şu sıra buna ihtiyaç yoktur değil mi?'' diye sordu. Sir Nigel Irwin başını rapordan kaldırdı. ''Bernard, bu Preston denen adam, yani senin adamın, bayağı iyi galiba.'' ''İyidir'' diye onayladı Sir Bernard Hemmings. ''Düşünüyordum da'' diye devam etti Sir Nigel altıcı bir kaygısızlıkla. ''Olaydan hemen sonra Peters'la saatlerce baş başa kalmış. Acaba onu bu komiteye çağırıp dinlesek yararlı olmaz mıydı?'' diyordum. Harcourt Smith aceleyle ''Onunla ben bu sabah görüştüm'' dedi. ''Olup bitenler hakkında her soruya cevap verebilecek durumda olduğumu sanıyorum.'' Altının şefi özür diler gibi bir tavır takındı. ''Sevgili Brian, ben o konuda kuşku duyuyor değilim'' dedi. ''Yalnızca şey, bazen insan bir sanığı sorguya çekerken bir izlenim edinir ve o izlenimi kağıda dökmek çok zor olur.'' ''Komite ne düşünüyor bilmiyorum ama bundan sonra ne yapacağımıza karar vermek zorundayız.'' ''Peters'a karşı karşıya konuşmuş tek adamı dinlesek yararı olur.'' diyordum. Masanın çevresinde başlar onaylarcasına sallandı. Hemmings canı pek sıkılmış olan Harcourt Smith'i dışarıya telefon edip Preston'u çağırmaya yolladı. Komite üyeleri beklerken kahve servisi yapıldı. Preston 30 dakika sonra geldi. Yaşlı yetkililer onu bir tür merakla incelediler. Ona masanın ortalarında bir koltuk verildi. Tam kendi genel müdür yardımcısının karşısında oturuyordu. Sir Anthony Plump ona komitenin karşılaştığı ikilemi anlattı. ''Ne oldu ikiniz konuşurken?'' diye sordu. Sir Anthony Preston bir an düşündü. ''Arabada köye doğru giderken bir ara yıkılır gibi oldu.'' diye anlattı. O ana kadar hep baskı altında olmasına rağmen kendine hakim olabilmişti. ''Onu ben yalnız götürdüm. Arabayı kendim kullandım.'' Ağlamaya başladı. Sonra da konuştu.
''Evet.'' diye üsteledi Sir Anthony. ''Ne dedi?''
''Kendisinde kadın kılığına girme fetişizmi olduğunu itiraf etti.'' Ama vatana ihanet suçlamasına çok şaşırdı, şiddetle reddetti. Ben ondan ayrılana kadar da reddetmeye devam etti.
Eh tabii eder dedi Brian Harcourt Smith ama yine de aradığımız adam o olabilir.
Preston evet olabilir diye kabullendi.
Sir Nigel Irwin ama sizin içinizden gelen duygu diye mırıldandı.
Preston derin bir soluk aldı. Baylar o olduğunu sanmıyorum.
Sir Anthony nedenini sorabilir miyim dedi.
Sir Nigel'ın dediği gibi yalnızca içimden gelen duygu diye anlattı Preston. Ben dünyaları yıkılmış hayatta artık uğrunda yaşayacakları bir şeyin kalmadığını inanmış iki adam gördüm daha önce de. İnsanlar bu durumdayken konuşmaya, itiraf etmeye başladılar mı? Ne var ne yoksa dökerler ortaya. Belki Philby gibi, Blunt gibi kendine çok hakim kimseler bunu yapmayabilir. Ama onlar da ideolojik hainlerdi, inançlı Marksistlerdi. Eğer Sir Richard Peters şantajla casusluğa zorlanmışsa, bence ya yıkılırken onu da itiraf ederdi ya da suçlamayı yaptığında şaşkınlık göstermezdi. Gerçekten şaşırdı. Belki rol yapıyor da olabilir ama bence artık rol yapacak durumda değildi. Ya öyle ya da bu yılki Oscar'ı ona vermedi.
Genç bir elebanın Paragon Komitesi huzurunda yapması gerekenden çok daha uzun bir konuşmaydı. Bunu bir sessizlik izledi. Harcourt Smith'in bakışları Preston'ın üzerine bıçak gibi dikilmişti. Sir Nigel Preston'ı ilgiyle inceliyordu. Preston'ın askerdeyken kimliğinin açıklandığı Londonderry olayını kendi bürosu aracılığıyla biliyordu. Bu arada Harcourt Smith'in bakışlarını da fark etmiş, acaba MI5 genel müdür yardımcısı neden bu Preston'u sevmiyor diye merak etmişti. Oysa kendisi hoşlanmıştı Preston'dan.
''Ne dersin Nigel?'' diye sordu Anthony Plump. Irwin başını evet anlamında salladı.
Casusların yakalandıklarında tümüyle yıkılma noktasına girdiklerini, ruhsal çöküntüye uğradıklarını ben de gördüm Vassal. Prime. İkisi de zayıf, yetersiz adamlardı. İşler açığa çıkınca ne var ne yoksa itiraf ettiler. Yani eğer Peters değilse elimizde George Berenson kalıyor.
Bir ay oldu diye yakındı Sir Patrick Strickland. Suçluyu şu ya da bu şekilde bulmak zorundayız.
Sir Perry Jones suçlu hala bu adamlardan birinin emrinde çalışan küçük bir memur da olabilir dedi. Öyle değil mi Bay Preston?
''Çok doğru efendim.'' dedi Preston.
Sir Patrick Strickland bezgin bir sesle ''O halde ya Berenson'u temize çıkaralım ya da aradığımızın o olduğunu kanıtlayalım.'' dedi. ''O temize çıksa bile Peters yine de bir olasılık. O da konuşmazsa yine en baş noktaya dönmüş oluyoruz.''
Preston alçak sesle ''Bir öneride bulunabilir miyim?'' dedi. Hafif bir şaşkınlık dolaştı. Ondan öneride bulunmasını isteyen olmamıştı.
Ama Sir Anthony Plump nazik adamdı. Lütfen buyurun dedi.
Bilinmeyen adamın bize geri yolladığı 10 belge belli bir konuya ilişkin dedi Preston. Masanın çevresindekiler başlarını salladılar. Preston devam etti. İçlerinden 7 tanesi İngiltere'nin ve NATO'nun Kuzey ve Güney Atlantik'teki deniz mevzileriyle ilgili. Belli ki o konu casusumuza ve patronlarına özellikle ilginç geliyor. Acaba dayanılamayacak kadar ilginç ve önemli bir belgeyi Bay Berenson'un masasından geçirsek, eğer suçlu oysa belgeden de bir kopya alıp yerine ulaştırmak için dayanılmaz bir istek duysa diyordum.
Masanın çevresinde bazı başlar düşünceli düşünceli sallandı.
Sir Bernard Hemings, yani onu tuzağa düşürelim, başını döndürelim ha dedi. Ne diyorsun Nigel?
Biliyor musunuz hoşuma gitti. Tutabilir de. Yapılabilir mi Perry?
Sir Perry dudaklarını yaladı. Aslında sandığınızdan daha gerçekçi biçimde yapılır dedi. Ben Amerika'dayken doğan bir fikir vardı. Henüz üst mercilere yansıtmadım. Ascension adasındaki yakıt ikmalini ve bakım kapasitemizi daha yoğunlaştırıp nükleer denizaltılarımızın orada ikmal yapması konusundaydı. Amerikalılar çok ilgilenmişti. Onların da kendi tesislerini kurmalarına izin verilirse maliyete katkıda bulunabileceklerini söylediler. O zaman denizaltılarımız ta Fazlane'e gitmek zorunda kalmaz, orada gösterilerle karşılaşmaz. Amerikalılar da Norfolk, Virginia'ya dönmek zorunda kalmaz. Sanırım bu konuda çok gizli kişisel bir rapor hazırlayabilirim. Bu fikri üzerinde anlaşmaya varılmış bir politik haline çeviririm. 4-5 masaya yollarım. Bu arada Berenson'a da.
Sir Patrick Strickland, Berenson normal zamanda bu tür raporları görür mü diye sordu.
Elbette diye cevap verdi John. Savunma levazım müdür yardımcısı olarak servisi işin nükleer yanından da sorumlu. Rapor yalnız ona değil 3-4 kişiye daha iletilmek zorunda. Kopyalar yalnız en yakın ilgililere çıkmalı. Sonra toplanıp yok edilmeli. Asıl kopya elden bana gelmeli.
Karara varıldı. Ascension adası raporu salı günü Berenson'un masasında olacaktı. Toplantıdan çıkarken Sir Nigel Irwin, Sir Bernard Hemings'i birlikte öğle yemeği yemeye davet etti.
''İyi eleman şu Preston'' dedi Irwin bir ara. ''Tutumunu beğendim. Sana sadık mıdır?''
''Sadık olduğuna inanmam için her türlü neden var?'' dedi Sir Bernard şaşırarak.
''Ha, o zaman durum açıklanıyor.'' diye düşündü Sir Nigel gizemli bir gülümsemeyle.
12. Ayrımın Sonu Sayfa 120.